Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Haziran 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gençlerle 12 Soru 12 Cevap başlıklı Tasavvuf Ne Zaman Lazım konulu yazısını paylaşacağız. İslam tarihine baktığımız zaman daha ziyade hangi dönemlerde tasavvufa ihtiyaç duyulmuştur? Günümüzde tasavvufa ihtiyaç var mıdır? Tasavvufsuz olmaz mı? Tasavvufa her zaman ihtiyaç var. Çünkü her zaman insanın kemale ermesi zaruri. Bununla birlikte tarih boyunca tasavvuf hem iktisadi ve içtimai rahatlık zamanlarında rehabet, gevşeklik ve azgınlıkları engelleyerek manevi zindeliği devam ettirmiş, hem de istila, işgal ve zulüm dolu zor dönemlerde daralmış olan gönüllere ulvi pencereler açarak nefes aldırmıştır. Bu da tamamen nebevi bir tavırdır. Nitekim Allah Resulü herhangi bir nimet veya zafere ulaştığında "Allah'ım, esas hayat sadece ahiret hayatıdır." buyurarak kalplerin dünyaya meyletmesinin yahut da gurur ve enaniyete kapılmasının yolunu kapatmışlardır. Buna mukabil herhangi bir eza, cefa ve çileyle karşılaştıklarında da yine "Allah'ım, esas hayat sadece ahiret hayatıdır." buyurmuştur. Böylece mümin gönülleri fani sıkıntılar sebebiyle ümitsizlik, şikayet ve aşırı hüzne gark olarak rıza halini kaybetmekten sakındırmışlardır. Ümmete her halükarda huzur, sükun ve denge içinde kalabilmenin manevi reçetesini vermişlerdir. İslam'ın yaşanmasının zorlaştığı devirlerde tasavvufi gayretlere ihtiyaç da artmıştır. Mesela Moğolların İslam alemini talan ettiği devirlerde Mevlana Hazretleri, Yunus Emre Hazretleri gibi büyük hak dostları halkı teselli etti. Gerçi o teselli 700 seneden beri devam ediyor. Batınilerin İslam'ın ruhuna zarar vermeye kastettiği bir zamanda İmam-ı Gazali Hazretleri'nin takvasıyla, ilmiyle, irfanıyla mühim gayretleri zuhur etti. Yani Hint ve Yunan felsefelerinden gelen bir takım fikirlerin İslam akidesine karışmasına mani olmak hususunda Gazali Hazretleri büyük bir hizmet görmüştür. Batıl inançların temizlenmesine gayret etmiş ve halkı da takva hayatına yönlendirmiştir. Yine Ekber Şah'ın İslam'dan tavizler vererek itikada zarar verecek işlere giriştiği Hindistan'da İmam-ı Rabbani'nin dirayetli irşatlarını görmekteyiz. O da zamanın fitnelerine karşı İslam akidesini muhafaza etmiş. Onun vesilesiyle devlet ricalinden, askeri erkandan ve halktan batıl inançlara kapılmış olan pek çok kimse tevbe ederek sırat-ı müstakime yönelmişlerdir. Osmanlı'da edebali silsilesi devam ettiği müddetçe de toplumda manevi bir huzur hakim olmuştur. Nitekim Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği o kutlu günde şöyle demiştir: "Bende gördüğünüz bu sevinç ve huzur yalnız bu kalenin fethinden değil, Akşemseddin gibi aziz ve mübarek bir Allah dostunun benim zamanımda ve benimle beraber olmasından ve onun ruhani irşatlarından müstefit olmamdandır." Yine hak dostlarından Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 8 padişah devrini idrak etmiş, hem cihana yön veren sultanları hem de halkı ikaz ve irşad ederek feyiz, ruhaniyet ve istikamet vesilesi olmuştur. Hatta Ferhat Paşa'yla Tebriz seferine de katılmış ve orduya manevi kumandanlık yapmıştır. Diğer taraftan tasavvufi terbiyeden layıkıyla nasip almış müminlerin inanç ve ameli salihlere daha sıkı sarıldıkları, zulüm ve baskılar karşısında imanlarını daha kolay koruyabildikleri hususu tarihi bir gerçektir. Nitekim yıllarca bir taraftan ateist ve komünist rejimlerin asimilasyonla, bir taraftan global kültür erozyonla, diğer taraftan da yoğun misyoner faaliyetlerine maruz kalan, başta Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Afrika ülkeleri olmak üzere pek çok İslam toplumunda Müslüman kimliğini koruyabilmeyi başaranların daha ziyade tasavvuf ikliminden feyiz almış müminler olduğu görülmüştür. Zira tasavvufun gayesi en şiddetli inançsızlık ve küfür fırtınaları karşısında dahi sarsılmayacak derecede kalplerdeki imanı kuvvetlendirmektedir. Ülkemizde de İslam'a baskıların olduğu devirlerde Sami Efendi Hazretleri ve emsali hak dostlarının büyük gayretlerini görmekteyiz. Tasavvufun günümüzdeki lüzum ve ehemmiyetinin diğer bir yönü de onun insanları ıslah hususunda izlediği metot ve üsluptur. Bilhassa zamanımızda nice insan nefsaniyete ve ağır günahlara dalmanın ruhi buhranı içindedir. Böyle kimselere bir ıslah ve kurtuluş imkanı sunmanın, onlara kızıp öfkelenmek yerine tasavvufun vazgeçilmez düsturları olan af, müsamaha, merhamet ve şefkat yoluyla daha kolay olduğu aşikardır. Zira tasavvufi telakkiye göre günaha duyulan nefreti günahkara taşırmamak gerekir. Hatta günahkarı kanadı kırık bir kuş gibi farz ederek ona şefkat ve merhametle yaklaşmak icap eder. Şu misaller bu hakikati ne güzel izah eder. Sahabeden Ebu Derda Hazretleri Şam'da kadılık yapıyordu. Bir gün şehri dolaşırken halkın bir günahkara ağır sözlerle hakaret etmekte olduğunu gördü. Onlara, "Siz kuyuya düşmüş bir adam görseniz, onu oradan çıkarmaz mısınız?" diye sordu. "Evet çıkarırız," dediler. Bunun üzerine Ebu Derda, "O halde kardeşinize ağır sözler söylemeyin. Size afiyet veren Allah'a hamd edin," dedi. Bunun üzerine onlar, "Siz bu günahkara kızmıyor musunuz?" dediler. Ebu Derda Hazretleri şöyle cevap verdi. "Ben onun kendisine ve şahsiyetine değil, günahına kızıyorum. Günahını terk ettiğinde o yine benim din kardeşimdir." Mevlana Hazretlerinden bir misal. Dergâhtaki bir sohbet esnasında sarhoşun biri çıka gelir. Dervişler onu inciterek dışarı çıkarmak isterler. Hazreti Mevlana, o sarhoşun hakikati aramak için dergaha sığınan bir insan olduğunu düşünerek onu incitenlere hitaben, "Dokunmayın garibe. Görüyorum ki şarabı o içmiş. Fakat siz sarhoş olmuşsunuz." ikazında bulunur. Diğer bir misal, Hüdayi Vakfı'nda verilen bir iftara iki sarhoş çıka gelir. Cemaatin bir kısmı hiddetle, "Böyle mübarek bir zamanda sarhoş gelen bu gafilleri dışarı atalım," derler. Buna mukabil, cemaatin içindeki sufi meşrep bazı kişiler de, "Biz bunların günahına bakmayalım. O mübarek vakitte Allah'ın iki aç kulu kapımıza geldi diye tasavvur edelim," derler. O sarhoşları yedirir, içirir, alakadar olurlar. Zamanla bunlardan biri tamamen halini ıslah edip salih bir derviş olur. İşte tasavvufi üslup, iman nimetinden mahrumlara veya nefsani zaaflara kapılmış olanlara yılanların soğuk ve zehir saçan diliyle değil, rahmet lisanıyla yaklaşarak onların evvela gönüllerini fethetmeyi hedefler. Bu yüzden tarih boyunca gönlünü bir rahmet dergahı kılmış olan gerçek mutasavvıflar, daima toplumu aydınlatan birer irşat meşalesi olmuşlardır. Bunun içindir ki, Abdülkadir Geylani, Bahaüddin Nakşibend, Mevlana, Yunus Emre, Hüdayi ve emsali hak dostları daima sevilmekte ve özlenmektedir. Maalesef günümüzde, İslam'ı kendi heva, heves ve menfaatlerine göre yorumlayanlar var. Fakat Rabbimizin razı olacağı şekilde yaşanacak İslam nedir? Tabii ki Fahri Kainat Efendimiz ve ashabı gibi yaşamak, yani İslam'ı kalbi derinliğiyle, ahlaki zarafetiyle, takva hassasiyetiyle yaşamak zaruri. Bu İslam'ın ta kendisi. Ancak farklı anlayışlardan ayırmak için, adına takva denilmekte, zühd denilmekte, ihsan denilmekte, hulasaten tasavvuf denilmekte. Hepsi aynı hakikatin farklı isimlerle adlandırılması. Bu manada bilhassa insanlığın maddiyata ve nefsaniyete ram olduğu günümüzde tasavvufa olan ihtiyaç had safhada. Çünkü din ancak takva hassasiyetiyle korunabilir. Takva en kısa tarifiyle Allah korkusu ve sevgisi. Cenab-ı Hak müminleri tarif ederken Allah anıldığı zaman vecilet kulubuhum, onların yürekleri ürperir buyuruyor. Demek ki takva ürperiş içinde rakik, hassas bir kalple İslam'ı yaşayabilmektir. Değerli dinleyenler, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Tasavvuf Ne Zaman Lazım başlıklı gençlerle 12 soru 12 cevap bölümünde yer alan yazısını paylaştık sizinle ilk olarak Sesi Dergi'de. Şimdi de Halit Yasir Özoğlu imzalı Bayramın Mübarek Olsun Üstadım başlıklı yazısını sunacağız. ...1991-1992 yıllarında henüz 11-12 yaşında bir çocukken babamın tavsiyesiyle Hasan Nail Canat'ın romanlarını okumuş, Afgan-Rus Savaşı'ndan konu edindiği Nur Dağı'ndaki Çocuk ve Yaralı Serçe gibi kitaplarından çok etkilenmiştim. Öyle ki Afgan dağlarındaki köylere baskın verip nice kadını, çocuğu, yaşlıyı acımasız ve vahşice katleden Ruslara karşı aşırı derecede kinlenmiş, bazı sayfaları ağlamaktan okuyamamıştım. O günlerden birinde evde babamla bu kitaplar ve içerisinde yazanlarla alakalı aramızda bir konuşma geçti. Yaşadığım üzüntü ve içimdeki nefretten bahsettim. Babam kalktı ve belki 2000'den fazla kitabın bulunduğu kitaplıktan bir kitap aldı ve bir de şunu oku bakalım o zaman diyerek onu bana verdi. Moskov Mezalimi Kadir Mısıroğlu. Başladım okumaya. Kitap 12 yaşındaki bir çocuğun asla anlayamayacağı yabancı, eski kelimelerle doluydu. Ama hayret, satırlar su gibi akıp gidiyor, sayfalar gitgide büyüyen merak, dehşet ve ibretle birbiri ardınca çevirip duruyordum. Okulumda bana işgal yıllarında Ruslar tarafından yurdum insanına yapılan zulümler, katliam ve işkenceler hiç anlatılmamış, hele hele belge ve fotoğraflarla gerçekliği kuşkusuz halde hiçbir şey arz edilmemiş, öğretilmemişti. Aman yarabbi, yaşanmış hatıraları gözlerim büyüye büyüye dehşetle okuyor, alakalı zabıtları inceliyor, fotoğraflara ürpererek bakıyordum. Kitapta anlamını bilmediğim çok fazla kelime var ama anlamadığım hiçbir şey yoktu. Bir zaman sonra babam sordu. Moskov Mezalimi bitti mi? O bitti de ben de bittim. Nasıl bir kitapmış öyle o baba dedim. Yok, daha bitmedi. İkinci cildi var onun. Onu da oku dedim. Kitabın üzerindeki biri hiç fark etmemişim bile. Sonra bir çırpıda o ikiyi de okudum. Ardından Ermeni Mezalimi, Yunan Mezalimi aldı başını gitti. O vakit Kadir Mısıroğlu'nun evde bulunmasında sakınca olmayacak ne kadar kitabı varsa okudum. Artık kitaplardan ziyade yazara odaklanmış, onun kaleminden dökülen ne varsa okuma hevesim peyda olmuştu. Ama heyhat, Kadir Mısıroğlu'nun her kitabı o zamanlar öğrencilerine onların milli ve manevi duygu ve şahsiyetlerini geliştirecek kitaplar okutan dindar bir Türkçe öğretmeninin her an baskın yeme ihtimali olan evinde bulunmaya elverişli değildi. Aradan zaman geçti. Mısıroğlu'nun daha bir dünya olduğunu öğrendiğim kitap ve yazılarına dair kursağımda kalmış heveslerle onun satırlarının ufkuma verdiği genişlikle tarih ve hadiselere bakışım şekillenmeye başlamıştı. Okuduğum tüm okullarda tarih derslerini hep Necip Fazıl'ın "İnanmıyorum bana öğretilen tarihe" cümlesinin modunda dinledim ki bu şuura ermenin müsebbibi Kadir Mısıroğlu'ydu. 90'lı yıllardı. kitaplığımızdaki az sayıda kitabını defalarca okudum. Her bir kitabını bitirişimde medyada, sağda solda hiç ortalıkta görünmeyen ve bundan dolayı geçmişte vefat etmiş olduğunu düşündüğüm rahmetli üstad için bir Fatiha okuyordum. Bunu muhtemelen 2013'te çok değerli bir dostumla birlikte gittiğim bir ziyaretimde kendilerine anlattığımda çok zaman olduğu gibi masaya eliyle vurarak ayağa kalkmış ve şöyle gürlemişti. Bu batıl düzen değişmedikçe ölmeyeceğim Allah'ın izniyle, ölmeyeceğim. Aziz vatanımızda kimi zaman inançlı insanlara çok fazla eza ve cefa verecek sıkıntı ve bunalımlar yaşanıyor olsa da zaman geçtikçe insanların hedeflerinin aksine dine olan alakası artıyor, millet aslına rücu ediyordu. Radyo ve televizyonun devlet tekelinden çıkması, fikir ve düşünce özgürlüğünün artık konuşulur hale gelmesi ve mukabilinde internetin de dünyamıza girmesi sonucu hayatımızda çok fazla şey değişti. Günün birinde bir baktım bir sitede Kadir Mısıroğlu'nun Avrupa'da bir yerde Osmanlı Beyliği'nin ilk kez Avrupa kıtasına geçişini anlatmasıyla başlayan bir konferansı yayınlanıyor. Ne olur ne olmaz kaldırıverirler internetten diye bir dünya not aldım o konuşmasından. Sonra aklıma geldi, sordum, soruşturdum, yaşıyor. Kadir Mısıroğlu yaşıyor. Meğerse vatandaşlıktan çıkarılmış, Avrupa'da sürgün hayatı yaşamış ve afla geri dönmüş. Benim için Kadir Mısıroğlu'na kavuşmak, artık onun kitaplarını okumak, konferans ve sohbetlerini dinlemek, ne bileyim hani dille söylenmese de halle ifade edilmiş bir duanın kabul görmüş vaziyetini yaşamak gibi bir şeydi. Düşünsenize kendisine doyamadığınız bir sevdiğinizin yeniden dirilip dünyaya dönmesini yaşamak gibi bir şeydi benimkisi. Onun satırlarıyla, fikirleriyle buluşalı 27-28 yıl olmuş. Çok eskisini bilen de yaşayan da var. Babam mesela 1975'te Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe öğretmenliğinde okurken konferans için onu davet etmişler. Babam sunucuymuş. Mikrofon biraz aşağıda olduğundan biraz eğilmiş, konuşurken müdahale etmiş üstad hemen. Delikanlı eğilme, Müslüman dik durur. Ömrünün başlangıcında neyse sonunda da aynı olan gerçek bir dava adamından söz ediyoruz. Kadir Mısıroğlu'nun tarih başlı olmak üzere kimi ilmi konularda ifade ettiği fikirleri, ortaya koyduğu bilgi ve belgeleri tahlil edip değerlendirmeye tabi tutacak bir ilmim, birikimim yok benim. Ancak ondan aldığım en kuvvetli şuur şudur ki, ben dünyaya gözlerini yeni açmış, yeni yetme çocuk hüviyetinde değil, bir cihan imparatorluğu varisi, dünyanın dört bir tarafına barış, adalet, şefkat ve merhameti insanlığı taşımış mübarek bir ecdadın torunu bir Türk'üm. Türklüğümden kastım ki bunu da zaten net olarak bilmiyorum. Kendimin Türk asıllı oluşuyla ilgili değil, Türklerin İslam'a olan hizmetleri ve İslam'ın son bin yılda Türklerin gayretleriyle dünyaya hüküm ve nam saldığından hareketle dünya halklarının Müslümanları Türk olarak nitelendirmesidir. Yoksa Arap'ım, Kürd'üm, Çerkez'im, Slav'ım, Rum'um, Ermeni'yim, Laz'ım, her şeyim hiç fark etmez. Müslümanım ve üzerimde alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yüklediği ilahi kelimetullah gibi dünyayı selamete çıkaracak, bana da hem dünya hem de ahiret saadeti bahşedecek bir mesuliyet var. Yine ondan aldığım ve idrak heybemi ağzına kadar dolduran bir hakikat var ki, benim tarihimi benden olanlar değil, bilakis tam da benim düşmanım olan vatanıma, toprağıma, bayrağıma göz dikenler yazmış. Bunu da baskılarla, zorlamalarla bu aziz millete yedirmeye çalışmak için ellerinden geleni yapmışlar. Elbette ülkemizde yaptıkları araştırmalarla, fikirleriyle kendisinden çokça faydalanılan tarihçiler var. Allah bu milletin özünü bilişine, özüne dönüşüne katkı sağlayan herkesten razı olsun. Ancak Kadir Mısıroğlu yaratılıştan özel bir kul. Her insana nasip olmayan bir hafıza, bir lisan, bir algı ve meselelere birçok insanın erişemeyeceği ufuk genişliğinde yaklaşımları olan bir insan. sadece tarih ve kendi mezuniyet alanı olan hukukla ilgili değil, insanın ve kainatın yaratılış hikmet ve sırları, helaller ve haramlar, karı koca başta olmak üzere insan ilişkileri, zarafet, nezaket, güzel konuşma, yazma gibi birçok hayat ölçüsü ve sanat alanında da fikirlerinden istifade edilecek müstesna bir değer. Artık ayak parmakları kesilmiş olmasına rağmen batılla cenk ortamı bildiği gençlere sohbet programlarını aksatmamak için çektiği onca ağrıya rağmen 86. yaşında dahi varsın idama mahkum etsinler ne olacak diye biricik hakikati haykırmaktan geri durmayan bir meydan savaşçısıydı o. Allahu Azimuşşan gani gani rahmet eylesin. Eksikliklerini, hatalarını, günahlarını affeylesin. Üzerimizde hakkı çok. İnşallah merhum üstadın Kadir gecesi geldiği, Ramazan arifesi göç ettiği dünyada nihayete eren hayatı, kabirde başlayan ve cennette de hep beraber olmayı murad ettiğimiz bir bayramla neticelenmiştir. Baba dostum göç eylese bu kadar üzülmezdim. Değerli dinleyenler, Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Bayramın Mübarek Olsun Üstadım başlıklı Üstad Kadir Mısıroğlu'nun ardından yazdığı satırlarla bu akşamlıkta programımızı noktalıyoruz. Genç Dergisi'nin Haziran 2019 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.